Ayrım 10. Sayfa 87. Saatler sürdü. BC'ye bir yandan, ben bir yandan korsenin iplerini çekiştire çekiştire, katman katman yağlarımı sıkıştırmayı başardık. Ter içinde kalmıştım. Her zaman sere serpe yayılmaya alışkın olan yağlarım, bu beklenmedik cendere karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı. Bazıları hüngür hüngür ağlıyor, bazıları okkalı küfürler ediyor, bazıları da salya sümük yalvarıyordu. Çaktırmadan dışarı akmak için korsede bir delik ya da yırtık arayanlar çabucak pes etmek zorunda kalmıştı. Korse beni öyle sıkmış, öyle sıkıştırmıştı ki kıpırdamam bile bir mucizeydi. Dört bir yandan kıstırılmıştım. Kuzeyim, güneyim, doğum, batım kuşatılmıştı. Hiçbir yere kaçamazdı yağlarım. Hazırlıkların geri kalanı çok kısa sürdü. Zaten onca uğraştan sonra ne takatim kalmıştı ne sabrım. Bol bol kıl serpiştirdim her bir yanıma. Ellerim, göğsüm, bacaklarım kıl içindeydi. Kömürlük karısı saçlarımı arkaya tarayıp kasketimin içinde topladım. Bıyığım pek gür sayılmazdı ama idare ediyordu. Ayrıca sakala lüzum yoktu. Bıçkın bir delikanlı olmuştum. Bir kaş işaretiyle düş önüme dedim BC'ye. Ben kapıyı kilitlerken o kıkırdıyordu merdivenlerde. Haklıydı. Bizi bu halde hiç kimse tanıyamazdı. Baykuş. Kanarya beslermiş amcalar, teyzeler. Kumruları sever, kartalları över, güvercinleri uçurur, kargaları kovar, papağanları konuştururlarmış. Oysa çocuk baykuşları severmiş. Uğursuz kuşu, ismini anma, damına çağırma dermiş teyzeler, amcalar. Uğursuz kuşmuş baykuş, gece gördüğü, geceyi gördüğü için. O gece ana caddeyi gözden yitirmemeye çalışarak ara sokaklardan yürüdük. Her adımda burnuma yemek kokuları geliyordu. En nefis kokuların en berbat kokulara sarmaş dolaş olduğu, hiçbir şeyin aslı gibi kokmadığı bu muazzam karmaşada burnum habire ısırıyordu. Derhal bir şeyler yemeliydim. Korse sıkıştırıyor, BC'ye çekiştiriyordu. Nihayet bilmem kaçıncı kez bir midye dolma tablasının önünden geçtiğimizde daha fazla dayanamayacağıma karar verdim. Çok geçmeden midye dolmacı çocuk bir yandan boş kabukları ikişer ikişer ayırırken bir yandan da omuzlarını sarsarak gülüyordu. Yarasın abi. Yaramıştı yaramasına da BC çığırından çıkıyordu bu arada. Gördüğümüz her barda muhakkak birkaç bira yuvarlamak istiyor, aksi takdirde olay çıkarıyordu. İçtikçe azıtıyor, azıttıkça içiyordu. Barların kapılarındaki zebellaların yanaklarından makas almaya kalkması bardağa taşıran son damlaydı. Kolunu sıkıp sürüklemeye çalıştım. Beynim zonkluyordu sinirden. Sinirlendiğimde daha çok acıkıyordum. Ben nerede bir gözleme yiyebileceğimi düşünürken BC, ben özgür bir kadınım, dilediğimi yaparım mealinden bir şeyler geveliyordu. Hoyratça kolundan tutup sokağın başındaki gözlemeciye doğru sürüklemeye başladım. Şu anda çok yakınımda yeni açılmış bir gözleme sacın üzerinde çıtırtılar eşliğinde tereyağını eme eme pişerken ben saçma sapan bir tartışma yüzünden açlıktan kıvranıyordum. Hızlanmalıydım. Ama daha iki adım atmıştım ki arkadan gelen bir sesle olduğum yere çivilendim. ''Bıraksana lan hanımefendiyi.'' ''Bir şey mi dedin?'' diye horozlandım üstüm üstüme yürüyen ablak yüzlü adama. Korseye rağmen heybetli görünüyor olmalıydım. Ama adam benden korkmuşa benzemiyordu. ''Hanımefendi'' dedim, ''ne olacak? Yoksa hanımefendi değil mi kendileri?'' Cadı. Cadı Hansel'i fırında pişirmeden önce onun iyice semirdiğinden emin olmak istiyordu. Her sabah çocuğun işaret parmağını kontrol ediyordu. Ama parmak hep kemikli ve incecikti. Çünkü Hansel cadıyı kandırmak için parmağının yerine bir ağaç dalı uzatıyordu. Cadının gözleri iyi görmediğinden bir türlü Hansel'i yiyemiyordu. BC haşlanmış mısır sarısı peruğunun uçlarını parmağına dolamış, kanımı donduran bir tebessümle bize bakıyordu. Kapışmamıza ramak kala adam da ben de nasıl bir hanımefendi uğruna kellemizi tehlikeye atacağımızdan emin olabilmek için durup dikkatle onu inceledik. Ve ikimiz de aynı anda bu işi daha fazla uzatmamaya karar verdik. Ben boğuk bir sesle yaylanmasını söyledim adama. O da çirkefe bulaşmamak üzerine kısa bir nutuk attı. Birbirimize kötü kötü bakmayı ihmal etmeden geri geri uzaklaşmaya başlamıştık ki aynı anda aynı görünmez duvara tosladık. Kamera obscura, görüntüyü baş aşağı yansıtan aygıt. Ellerimle yoklaya yoklaya etrafımı kuşatan saydam duvar boyunca ilerlemeye başladım. Yarım çember boyu gittiğimde aplak yüzlü adamla burun buruna geldim. Anladığım kadarıyla tıpkı benim gibi eliyle yoklaya yoklaya yarım çember dönmüştü o da. Böylece saydam çember tamamlanmış olmuştu ikimiz tekrar buluştuğumuzda. Etrafımız sarılmıştı. Etrafımız kavga seyretmeye üşüyenlerin gözleriyle kuşatılmıştı. Bu çemberden çıkabilmenin tek yolu vardı, dövüşmek. Ve ben işte o zaman anladım ki her sokak kavgasının alevi bir sokak kavgası seyretmek üzere oraya toplaşanların gözleriyle harlanır. Her sokak kavgasını seyircileri çıkartır. Cemal, güzellik, güzel yüz. Tasavvufta Tanrı'nın iyilik ve güzellik şeklindeki tecellisi. İlk yumruğumu midesine indirdim. İki büklüm yere kapaklandı. Kolay kolay toparlanamaz sanmıştım. Yanılmışım. Benim gibi acemi olmadığı aşikardı. İlk yumruğunu burnuma attı. Gözlerim karardı. Ilıktı kanın tadı. Saydam çemberin öbür tarafında kalan BC kanı görünce ciyak ciyak bağırmaya başlamıştı. Saydam çember huduttu. Ne biz dövüşenler dışarı çıkabiliyorduk ne de dışarıdan birileri yardıma gelebiliyordu. BC gözyaşları içinde bizi ayıran görünmez duvarı tırmalıyor, yanıma gelebilmek için çırpınıyordu. Derken beklenmedik bir şey oldu. Önce imalı bir tebessümle şöyle bir dalgalandı kalabalık. Sonra da sırf seyir renklensin diye BC'nin geçebilmesi için bir kapı aralandı şeffaf duvarda. Hayal meyal BC'nin canhıraş çığlıklarla o aralıktan içeri dalıp üzerime atıldığını, beni öpücük ve iltifat yağmuruna tuttuğunu, ardından hışımla fırlayıp yılan derisi bezelye yeşil çantasını ablak yüzlü adamın kafasında paralamaya başladığını gördüm. Gerisi alabildiğine bulanıktı. Cennet cehennem. Cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete kabul edilenlerin gözleri cennete girmeden evvel dışarıda bırakmalı cehennemde gördüklerini. Kollarıma girip yerden kalkmama yardım ettiler. Ayakta duracak halim kalmamıştı. BC'ye baktım. Boğallıklı yanaklarında acıklı patikalar çizmişti döktüğü gözyaşları. Herkesin ortasında onun uğruna dövüşmüş olmamdan duyduğu memnuniyet ışıyordu göz bebeklerinde. Bir bakkalın önündeki boş kasaların üzerine oturduk. Konuşmadık bir süre. Etraftakiler birer ikişer uzaklaşırken BC vişne rengi rujuyla usul usul öpüyordu çürüklerimi. Vişne çürüğü diye fısıldadım. Birbirimize sarılıp bir daha birbirimizi asla incitmeyeceğimize dair karşılıklı yeminler ettik. Huzur doluydum. Rüzgar vişne çürüğü esiyor, canım vişne çürüğü yanıyor, sevgilim vişne çürüğü öpüyordu. Ceviz ağacı. Gördüğü her şeyi cevizlerinin kabuklarına resmedermiş ceviz ağacı. Kimse bu ağacın altında sevişmek istemezmiş bu yüzden. Sarmaş dolaş oradan uzaklaşırken en kısa yoldan hayali Fener apartmanına döneceğimizi zannediyordum. Oysa BC önümüze çıkan ilk bara çekiştire çekiştire soktu beni. Loştu içerisi. BC barda oturmuş, biraları üst üste yuvarlarken ben çekildiğim köşede boynumu geriye atmış, burnumdan akan kanın dinmesini beklemekten başka bir şey yapamıyordum. Böyle yapınca da BC'yi göremiyordum. O görüş alanımın dışında kaldığında korkuya kapılıyordum. Korktukça acıkıyordum. Cin. Kur'an-ı Kerim'e göre cinler Hazreti Adem'den 1000 yıl önce yaratılmıştır. Kara balçıktan yaratılan insan göze görünen varlıktır. Dumansız ateşten yaratılan cin ise göze görünmeyen. Cin taifesi bölük bölük çeşit çeşittir. İşlerinden bazıları cinnet sebebidir. En yakınındaki gözlemecide oturmuş garsonun ıspanaklı gözlemelerimi getirmesini beklerken elimden geldiğince iyi davranıyordum BC'ye. Bu gece ikinci bir kavgayı kaldıramayacağım ortadaydı. Oysa o benim ne kadar gergin olduğumu fark etmişe benzemiyordu. Kör kütük sarhoştu. Gelip geçenlere sataşıyor, hiç durmadan hiç anlamadığım şeylerden bahsediyor ve kendi anlattıklarına kahkahalarla gülüyordu. Herkesin gözü bizim üzerimizdeydi ve benim tebdil gezmekten anladığım bu değildi. Çekirdek. Dere tepe yol gidip epeyce yorulduktan sonra yolcu bir çınarın altında mola vermiş. Zeytin ve ekmek varmış çıkınında. Bir yandan yiyor, bir yandan da sırf oyun olsun diye zeytinlerin çekirdeklerini mümkün olduğunca uzağa tükürüyormuş. Derken dev gelmiş kocaman adımlarıyla. Yumruklarını sıkıp, demin fırlattığın çekirdeklerden biri benim oğlumu öldürdü diye haykırmış. Sen benim biricik oğlumun katilisin. Yolcu afallamış. Nasıl olur? Mümkün değil. Gözümün önüne getir bir kere. Nedir ki mini minnacık bir çekirdek koskoca bir devin yanında? Devin kafası karışmış. Yolcunun haklı olup olmadığını anlamak için yere düşen zeytin çekirdeklerinden birine bakmaya başlamış. Bakmış, bakmış. Günler, geceler, yağmurlar, güneşler, mevsimler boyu bakmış. Gidip gelip tekrar bakmış. Nice sonra dev, ah demek nedir ki mini minnacık bir çekirdek koskoca bir devin yanında ha? Az kalsın inanacaktım yalanına diye gürlemiş. Bir çekirdeğe şimdi bakmak ile seneler sonra bakmak arasındaki farkı öfkeli de ve bir türlü kabul ettiremeyen yolcu, çınarın yanında boy veren zeytin ağacının altında boyun eğmiş devin reva gördüğü cezayı. Yapma diye yalvardım. Ispanaklı gözlemeler hala gelmemişti. Gerginliğim giderek artıyordu. Biraz daha yavaş olamaz mısın? Herkes bize bakıyor. Niçin bu kadar rahatsız oldun şekerim? Yoksa herkesin bize bakması seni ürkütüyor mu? Dedi B.C. şirretçi. Ve ardından ayağa fırlayıp herkesin duyabileceği bir sesle ve herkesin ona baktığını bile bile sürdürdü konuşmasını. Tabii ya, evde dört duvar arasında şen şakrak, oynak kıvrak, hatta ve hatta kahpe kaltak olmamızı beklersiniz ama dışarı çıkar çıkmaz hanım hanımcık kuzu kuzucuk görünmeliyiz değil mi? Görünüşümüzle oynarken gururumuzla oynuyorsunuz da haberiniz yok. Erkek değil misiniz? Topunuz aynısınız. Ulan bu ne sahtekarlıktır gidiyor ortalıkta. Artık bir karar verin ne istediğinizi. Evde bizden istediklerinizin onda birini dışarıda yapmaya kalksak anında kan çıkarırsınız. Yalan mı? Yeter be. Vallahi da billahi de yeter artık. Kişilik bölünmesinden şikayetçiyim. Keşke yer yarılsaydı da içine girseydim. Komilerden biri masanın altında gizli bir geçit gösterseydi de sıvışabilseydim. Korsem patlasaydı da ılık ılık akan yağlarımın eşliğinde kilometrelerce öteye savrulabilseydim. Keşke hemen ve hatta ebediyen yok olabilseydim. Utancımdan kimsenin yüzüne bakamıyordum. Gözlemecideki herkes işini gücünü bırakmış, benim ne tepki vereceğimi seyrediyor olmalıydı. Bense garsonun yeni getirdiği sıcacık ıspanaklı gözlemelerle dolu tabağın kenarındaki lekelerden alamıyordum gözlerimi. Dabbetülars, kıyamet günü yerden çıkacak olan hayvan. Bir boğanın kafasına, bir filin kulaklarına, bir devenin ayaklarına, bir sırtlanın kuyruğuna sahiptir. İnananların yüzlerini beyaza, inanmayanlarınkini siyah boyayacaktır. Renklerle birlikte iyiler ve kötüler de görünür olacaktır. Oğuz'un gecenin sonunda nihayet Hayal Fener apartmanına döndüğümüzde B.C. kapıyı açmamı bekleyemedi. Aksi gibi anahtar tutukluk yapmıştı. Ben kapıyla boğuşurken o birden kafasını geriye atıp boğuluyormuş gibi bir ses çıkarttı. Son anda bu sesin hikmetini çözüp kenara çekilmeyi akıl edebildim. Duvarlara, koridora, haşlanmış mısır sarısı peruğuna kustu. Yetmezmiş gibi gidip bir de komşu kadının paspasının üzerine kustu. Aceleden elim ayağım titriyordu. Neyse ki anahtar daha fazla zorluk çıkarmadı, kapı açıldı. Kapının açılmasıyla B.C.'nin beni bir kenara itip içeri koşturması bir oldu. Tam banyonun önünde dengesini kaybedip devasa ayakkabılarının üzerinde gürültüyle yere düştü. O kadar sarhoştu ki canının yandığını bile fark etmemişti. Efi, dişi engerek yılanı Efi, önce gören gözlerini kaybetmiş. Razyang ağacına rastladıktan sonra da körlüğünü kaybetmiş. Araştır, evvela gören gözlerini, ardından görmeyen gözlerini kaybeden Efi'nin kurutulmuş yüreği her türlü büyüye karşı tılsım adedilmiş. Tuvaletten çıktığında berbat görünüyordu. Boyu eski haline dönmüş, vişne rengi ruju üstüne başına bulaşmış, makyaj boyaları akıp birbirine karışmış. Fileli çorapları boydan boya kaçmış. Peruğun altında yapışan saçları tel tel havaya kalkmış. Gece boyunca fel fecri okuyan gözleri acıklı bir sessizliğe bürünmüştü. Cüssesine göre hep fazla büyük olan ellerini birbirine kavuşturmuş, küskün dudaklarını aşağıya sarkıtmış, öylece duruyordu karşımda. Belli ki çok utanacaktı, eğer hali olsaydı utanmaya. Elsa'nın gözleri. Bir hüzün tortusudur Elsa'nın gözleri. Şairler hüzününde eşinir, çocuklar tortusunda. Yatağa yığılırken kederle fısıldadı. Beni böyle görmeni hiç istemezdim, bu halde. Oysa onu bu halde görmek benim çok hoşuma gitmişti. Her zaman ne yaptığını gayet iyi biliyor görünen, her şeyi ciddiye alan, her mevzuya uzun uzun kafa yoran, insanların hikayelerini tahmin, dolayısıyla da zayıflıklarını tespit etmekte hiç zorluk çekmeyen ve tanıştığı, tanıdığı herkesin karşısında cüssesinden umulmayacak bir iktidar kurmayı başaran B.C.'nin en sefil, en rezil hallerini görmek doğrusu pek hoştu. Fal. Her fal çeşidi geleceği görmek ister. Sadece görmek yetmez. Bir de görebildiğine inandırmak gerekir. Örnek, Tanrı Apollon, Kassandra'ya falcılık yeteneği vermişti. Ama Kassandra, evlenme teklifini geri çevirince, Tanrı Apollon onu gördüğüne inandıramamakla cezalandırmıştı. Sabah ben işe gitmeye hazırlanırken baktım o da kalkmış. Asık bir suratla kahve yapıyor. Göz göze geldik. Gözlerine söyle, dün gece gördüklerini unutsunlar dedi yarı şaka yarı ciddi. Sanmam dedim, unutmazlar. Hiçbir şey mi dedi ters bir sesle. Hiçbir şey dedim. Neden böyle direttiğimi bilmeden. Sanmam dedi, unuturlar. Fames, hayırsız otlarla, kılıçtan keskin buzlarla, asla erimeyen karlarla kaplı uçsuz bucaksız iştah diyarında yaşarmış açlık tanrısı Fames. O kadar zayıf, o kadar zayıfmış ki uzaktan bakıldığında bir kemik yığınını andırırmış. Isırılmaktan parçalanmış, soğuktan morarmış dudaklarından hayalini kurduğu yemeklerin isimleri dökülür, feri kaçmış, etrafı simsiyah halelerle kuşanmış, keskin bakışlı gözlerinden açlığın ızdırabı okunurmuş. Yüzü sapsarı, derisi kupkuruymuş. Saçları kemirilmekten diken diken kırpık kırpıkmış. Parmakları emilmekten incecik kalmış. Zaman zaman kendini yemeye teşebbüs ettiği için vücudunun her tarafı diş izleriyle doluymuş. Fames'in nefesi çürük yumurtadan beter kokarmış. Bunu bir kez koklayan bundan böyle hep aç gezermiş. Fames'in nefesiyle zehirlenenler ne kadar yemek yerlerse yesinler asla doymazlarmış. Onlar yiyecekleri açlık da onları kemirirmiş. Çünkü doymak bilmeyen mideleri değil gözleriymiş. Hayali Fener apartmanın dışına çıkar çıkmaz içimi bir sıkıntı kapladı. Hemen eve dönmek istiyordum ve bütün gün evden çıkmamak. Yokuş her zamankinden dik, yol her zamankinden çetrefil görünüyordu gözüme. En kolayı bir taksi tutmaktı şimdi ama her gün her gün taksiye binmeye devam edemezdim. Sabahın bu sabahatlerinde hınca hınç olan otobüslerin o yüksek basamaklarını hırıltılar arasında çıkıp tıklım tıklım koridorda itiş kakış kendime yer açmam gerektiğini, sonra da yol boyunca beni seyredenlerin gözleriyle cebelleşeceğimi düşündükçe ayaklarım geri geri gidiyordu. Bir de minibüs hattı vardı Hayali Fener apartmanı ile kreşin arasında ama minibüsler beterin beteriydi. Gene de kendimi yürümeye zorladığımda göğsümden korkunç hırıltılar yükselmeye başladı. Her adımda bacaklarımdaki yaraların tahriş olduğunu hissediyor, ikide bir durmak zorunda kalıyordum. Bunlara alışkındım. Hareket etmek her zaman zor olmuştu benim için. Ama şimdi, istemediğim bir şeyi yapmak üzere harekete geçtiğimde, sadece gövdem değil, ruhum da direniyordu. Ben orada debelenirken, yokuşu inip çıkanlar endişeyle beni izliyordu. Fotoğraf albümleri. Gözün geçmişte gördüklerinden sadece güzel olanları hatırlamasını sağlamak için belli aralıklarla dolaptan çıkarılır fotoğraf albümleri. Her defasında sanki ilk defa bakılıyormuşçasına merakla incelenir fotoğraflar. Merakla ve muhakkak sırayla. Bebeklik, çocukluk, gençlik, evlilik, bebeklik, çocukluk, gençlik. Kanter içinde yokuşun dibine vardığımda durup biraz soluklandım. Artık kesin kes kararımı vermiştim. Böyle devam edemezdim. Rejime başlayacaktım. 2. Aç gözünü. Pera 1885. Akşam ezanından sonra vişne rengi çadırın doğuya bakan kapısı erkekler için açılırdı. Erkekler o anda oracıkta bulunuşlarının bir tesadüften ibaret olduğunu, meraktan değil de sırf ahalinin neyi merak ettiğini görmek için bu çadıra geldiklerini, zaten şöyle bir bakıp çıkacaklarını ispatlamak istercesine umursamaz bakışlar, telaşsız adımlarla girerlerdi vişne rengi çadırın doğuya bakan kapısından içeri. Koca çadırın selamlık kısmı onlara tahsis edilmişti. Hangi millete mensup oldukları, hangi dili konuşup hangi dine inandıkları mühim değildi. Erkek olmaları kafiydi. Bir de teker teker gelmeleri. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi şart koşmuştu. Her erkek buraya tek başına gelmeliydi. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi ayın farklı yüzlerini incelemeyi severdi. Ve vişne rengi çadırın doğuya bakan kapısının ayın karanlık yüzü olduğunu söylerdi. Bir de tuhaf bir hikaye anlatırdı onun hakkında. Hikayeye göre ayın karanlık yüzü sevilmemekten korkarmış en çok. Bir de gözlerinin ağladığının görülmesinden. Olur da ağladığını gören çıkarsa erkeklik damarı kabarır, sustasına basılmış çakı gibi fırlarmış ayağı. Senelerden bu yana iki billur misket saklarmış hayalarında. Ta çocukken çalmış onları. Hem de zaten kendine ait olanın hırsızı olma pahasına. Yapacakları gözlerinden okunmasın diye başı yerde, yüreği ağzında, ürkek adımlarla yaklaşmış. Mahallenin en belalı, en iri, en küfürbaz çocuğuna. Gerçi böyle ödlek ödlek saklanacağına çıkıp dövüşmeliymiş bileğinin hakkıyla. Geri almalıymış, bilur misketlerini, Değil mi ki bu hediyeyi hiç görmediği Tanrı ya da belki sokağın başındaki sandukalı evliya ona vermiş? Değil mi ki yastığının altındaki iki bakır akçe nasıl olduysa iki billur misket oluvermiş? Öyleyse ne demeye dilini tutamayıp önüne gelene misketleri gösterip elinden kaptırmış? Hem de kime? Mahallenin en belalı, en iri, en küfürbaz çocuğuna ki utanmadan bir de bas bas bağırmış herkesin ortasında. Benim oldu bunlar. Kolaysa gel al. Kolay değilmiş. Ayın karanlık yüzü tırsmış, beklemiş. Ne zamanki belalı çocuk işemeye gitmiş, ancak o zaman çalmış kendinden çalınanı. Yüreği ağzında, başı yerde, yaptıkları gözlerinden okunmasın diye. Ayın karanlık yüzü elinde billur misketleriyle koşmuş saatlerce. Koşmuş korkunun kovaladığı yöne. Öyle bir yere saklamalıymış ki onları, hoyratın eline geçmemelilermiş bir daha. Kendi etinden başka hiçbir yerin yeterince güvenli olmadığına karar vermiş epeyce düşünüp taşındıktan sonra. Anlamış ki erkekliğini harcamış mucizevi misketlerin uğruna. Madem ki tıpkı bir kadın gibi arzu atının yelesine sımsıkı tutunarak neyi mahmuzladığını tartıp düşünmeden, düşünmeyi dahi istemeden dolu dizgin koşturmuş elinden alınanı geri alabilmek için, madem ki zerre kadar cesareti yokmuş mahallenin en belalı çocuğuna meydan okumaya, kaybettiği itibarı kazanmaya, öyleyse bundan sonra bir daha asla sokaklara çıkamayacak, arkadaşlarıyla koşturamayacak ve tıpkı bir kız çocuğu gibi pencere kenarında bekleyecekmiş boynunu atmasını. Hak yerini bulsun diye erkekliğini elinden alanı erkekliğinin parçası kılmalıymış. Ömrünün ilk ve son kahramanlığı, haksızlığa karşı ilk ve son isyanıymış billur hayaları. O gün bugündür en uzağa işermiş korkularını ve bilhassa sevilmemekten korkarmış. Bir de gözlerinin ağladığının görülmesinden. Zaten her ikisi de aynı kapıya çıkarmış. Yalnızlığa, sevilmemek de ağlarken görülmek de yapayalnız kalma sebebiymiş. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin ayın karanlık yüzü hakkında anlattığı hikaye aşağı yukarı böyle bir şeydi. Ve o bu hikayeyi boş yere anlatmazdı. Bilirdi ki yalnızlık en çok erkeklere koyardı. Erkekler sırf gece yalnız kalmamak için hava kararır kararmaz kendilerini dışarıya atıp önce birbirlerini sonra da birbirlerinin sohbetinde aradıkları teselliyi bulur. Ama vakit ilerledikçe çokluktan bokluk damıtıp cılkını çıkarırlardı iki kadeh arkadaşlığın. Ne vakit bir araya gelseler, hele de kafaları az buçuk dumanlıysa birbirlerinden kuvvet ve kuvvetlerinden feyz alarak bakır akçe kahramanlıklar peşinde koşarlardı. Ne var ki hayatta bir kez geçerdi erkeklerin eline çocukluk karabasanlarının dallı budaklı ağaçlarını budama fırsatı. Bakırı bir lüre çeviren efsun gitti mi dönmezdi asla. Zaten kime ne zaman aralanacağına kendi başına karar veren bir kapıydı Simya. Bu yüzden de kaçan fırsatlar geri gelmezdi bir daha. Oysa istediğini elde edemedikçe daha da kararırdı ayın karanlık yüzü. Ve eğer istediği şey başkasına aitse ilk fırsatta aşırırdı. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi bilirdi ki erkekler en çok birbirlerinin hırsızıydı. Fırsat çıkmaya görsün, tereddütsüz çalarlardı birbirlerinin mutluluklarını. Ayrı ayrı gelmelilerdi bu sebepten. Yokuşu tek başlarına çıkmalı, bir vişne ağacı kadar yapayalnız olmalılardı doğuya bakan kapıdan içeri girdiklerinde. Erkeklerin bazıları ta baştan kabullenmişti şartları. Asilzadeydi çoğu ya da öyle görünmek isterdi. Paşa paşa çıkarlardı yokuşu. Yokuşun dibinde tek başlarına başlattıkları yolculuğu çadırın ağzında gene bir başlarına noktalayarak. Bazıları da eninde sonunda birbirlerinden ayrılmaları gerektiğini gayet iyi bildikleri halde mümkün olan en son ana kadar birlikte tırmanırlardı ilk merhaleyi. Ayak takımındandı çoğu ya da öyle görünmek isterdi. Yalnızlığa en baştan bir başına katlanmak yerine sonradan hep beraber boyun eğmeyi tercih ederlerdi. Erteledikçe erteledikleri kaçınılmaz son yokuşun çeşmesinde onları beklerdi. Çeşmeye vardıklarında bulaşıcı hastalıktan kaçarcasına uzaklaşırlardı koldaşlarından. Kurum kurum kurulurdu çeşme. Coştukça coşar, taşırırdı sularını. Erkekler buz gibi suya ağızlarını dayar, kana kana içerlerdi. Terleri kuruyup yeniden yola koyulduklarında bir başlarına kalmışlardı artık. Onlar yeni doğmuş bir hayvan yavrusu gibi titrek bacaklarını abanırken yokuşun başından beri yalnızlığı kabullenenler mağrurane geçip giderdi yanlarından. Şimdi yalnız kalanlar zaten yalnız olanları taklit ederdi ama çaktırmadan. Bundan sonra herkes bir başınaydı. Bundan böyle ahbaplar, yabancı, muhabbetin dudakları sımsıkı kapalıydı. Belli belirsiz bir korku tutunurdu yüreklerin kıyısına. Oysa keramet Mumi keşke Memiş Efendi'nin emirleri katiydi. Madem ki her erkek buraya tek başına varmalıydı, korku dahi onlara refakat edemezdi. Bu sebepten yokuşu tırmananlar birer birer gevşetirdi korkunun parmaklarını. Son parmakta çözüldüğünde korku dipsiz bir uçuruma yuvarlanırdı. Yüreklerinden bir parçayı da beraberinde götürerek. Uçurumun çatır çutur öğüttüğü yüreklerinin feryadına kulaklarını tıkayan erkekler yokuşun geri kalanını telaşla çıkıp kendilerini zor atardı vişne rengi çadırın doğuya bakan kapısından içeri. Gene de o anda oracıkta bulunuşları bir tesadüften ibaretmiş, meraktan değil de sırf ahalinin neyi merak ettiğini görmek için bu çadıra gelmiş, zaten şöyle bir bakıp çıkacakmış gibi yapmayı ihmal etmezlerdi. Yayandı çoğu. Malum ya, yokuşu faytonla çıkmakta ısrar edenler beklenmedik kazalara kurban gidebilirdi. Hiç belli olmazdı. Bazen işleri rast gider, atlar kanter içinde de olsa tepeye varmayı başarırdı. Bazen de buzda kaymışçasına devrilverirdi fayton. Paldır küldür, gerisin geri, satır satır silinirdi yolculuk. Bu tür yaralanma vakaları sıkça görüldüğü için erkeklerin ekserisi yokuşun başında faytonlarından inip tabana kuvvet tırmanırdı. Arada tahtrevanla gelen cici beyler de görülürdü. Böyleleri iri kıyım hizmetkarların omuzlarında mağrur bakışlarla çıkardı yokuşu. Ama dünya hali bazı bazı onlar da devrilverirdi. Yokuşun ikinci kısmının son adımında dönüp de geriye bakanlar denizi görebilirdi. Mavi, masmaviydi deniz. Rehindi duru durgunluğunda. Bazı erkekler bazı bazı derece bir fikre kapılırdı. Deniz süt liman bir rahim gibi görünürdü gözlerine. Şimdi ne yokluğundan yakınmak, ne varlığını kazanmaya uğraşmak. Sanki sadece ve sadece içinde olmak yetecekti hep arzulanmış, hiç yapılamamış yolculuklara çıkıp, başka başka diyarlara gidip gelmek için. Neyse ki Alesta beklerdi sağduyularının yumağı, gevşeyinip hızla geri sarılırdı. Olmadık hayallere kapılanlar, olmadık hayallere kapılmanın yakışık almayacağını hatırlardı. Keramet Mumi keşke Memiş Efendi sık sık söylerdi zaten. Erkek kısmının gemisi batsa batsa, gördüğü en parlak ışığı deniz feneri zannedip dümeni sığ sulara kırmaktan ötürü batardı. Vaktiyle buranın bataklık olduğu söylense de, çadırı çevreleyen incir ve limon ağaçlarının baygın kokularını bir kez içine çekip, oya ağaçlarının eflatun tomurcuklarını görenin buna inanası gelmezdi. Rivayete göre vişne rengi çadırın başka bir yere değil de illa da buraya kurulmasının sebebi keramet Mumi keşke Memiş Efendi'nin katır inadıydı. İnadına yapardı bazı şeyleri. Sebebini kendine saklardı. Gene de kimse fazla kurcalamazdı bu meseleyi. Asıl olan çadırın dışı değil içiydi. Zaten işin doğrusunu da bilse keramet Mumi keşke Memiş Efendi bilirdi.